Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 25. ayrım. Ahmet Reşat selamlığa girdiğinde Kemal oda havalansın diye açık bırakılan pencereleri kapatmış, kalın kadife perdeleri çekiyordu. Üşüdün mü oğlum? Hava pek latif. Niye öyle sımsıkı kapatıyorsun her tarafı? Diye sordu Reşat Bey. Hususi mahiyette konuşacağız. Bir duyan olmasın dedim. Kim duyacak ki? Dayıcığım, bizim evin hanımları pek tekin değildirler. Her yerde kulakları, gözleri vardır. Anlat bakalım yeğenim, bu hanımlardan gizli, hususi mahiyette şeyler nelerdir? Beklediğim haber geldi dayı. Önümüzdeki cuma günü konaktan ayrılacağım. Ahmet Reşat sarsıldığını belli etmek istemedi. Ya demekle yetindi. Evet, çiftliğe geçeceğim. Orada mebzul miktarda düzenlenecek evrak-ı mahsusa varmış. Anadolu'ya geçenler için hüviyetler hazırlanacak. Zaman içinde kafi miktarda silah tedarik edildikten sonra biliyorsunuz işte ben de silahlarla birlikte cepheye gideceğim. Kemal, Sarıkamış'a gitmeni tasvip etmemiştim ama lafımı dinlemedin. Ölümden zor kurtuldun. Şimdi de gitmene muvaffakat etmiyorum bilesin. Lakin seni durduramam. Yolun açık olsun oğlum. Bizi habersiz bırakma. Ben Anadolu'ya geçince Beypazarı'na haber yollarım. Onlar sizinle temas ederler. Böylece kimsenin dikkatini çekmeyiz dayı. İyi düşünmüşsün. Size bütün haberleri hep Beypazarı üzerinden yollarım. Ailemizin bir kısmı orada ikamet ettiğine göre onlarla mektuplaşmanız, haberleşmeniz gayet tabiidir, değil mi? Elbette. Anadolu'da bulacağımız silahlar için para lazım olursa size başvuracağım. Ben size şeker diye yazdığımda o silahtır. Şeker kıtlığı var ya şehirde, evimize erzak Beypazarı'ndan yollanıyor ya hep, işte o yüzden mektuplar bir gün ele geçse bile şüphe çekmez. Benim evime gelecek mektupları açıp okuyacaklarını sanmıyorum. Lakin tedbiri elden bırakmamak lazım. Dayı yeğen, sanki bu beraberliklerinin son olduğunun farkındaymışçasına, aynı havayı teneffüs etmenin verdiği huzurla, dakikalarca hiç konuşmadan kederli bir sessizlik içinde oturdular. Ahmet Reşat, Kemal'i ilk kucağına aldığı anı hatırladı. Genç yaşta dayı olmuştu. İncitmeye korkarak kollarında tuttuğu bebeğin babasından uzun zamandır haber almamışlardı ve biliyorlardı ki zavallı adam oğlunu bağrına hiç basamayacaktı. Bu bebek, gerçek babasının yerine hayatı boyunca dayısını baba bilecekti. Ahmet Reşat şu anda oğul yerine koyduğu Kemal'i ilk kucakladığı andan itibaren bir ömür onu nasıl sevip kolladığını, iyiliği için ne fedakarlıklara katlandığını anlatmak, ona gitme, burada kal, hiç çalışmasan da ben sana yine bakarım ama ölmene katlanamam demek istiyor, ağzından tek bir söz çıkmıyordu. Nihayet konuştuğunda sesi titriyordu. Oğlum, şimdi oralarda sana buradaki gibi bakan birileri olmayacak. Sağlığına dikkat etmek zorundasın. İlaçlarını sakın ihmal etme. Ben Sıhhiye Nazırı'ndan içime doğmuş gibi kolayca bulunmayan ilaçlarından tedarik etmesini rica etmiştim. Yarın bana bir kutu yollayacaktı. Onu yanına alırsın, taşrada ilaç bulmak zor olur dedi. Ömrünüze bereket dayıcığım. Yine sustular. Bu sefer Kemal lafa nasıl başlayacağını düşünüyordu. Sonunda cesaretini toplayıp, gitmeden önce sizden bir istirhamım var dedi. Neymiş? Para mı istiyorsun? Hayır, hayır, duanızı ve rızanızı istiyorum. Verdim ya. Dayı, başka bir mesele için rızanızı istiyorum. Hususi bir mesele için. Bunu size söylerken çok mahcubiyet çekmekteyim. Lakin itiraf etmem lazım. Dayı, ben Mehpare'ye aşık oldum. Evden ayrılmadan onu nikahıma almak istiyorum müsaade ederseniz. Ahmet Reşat ağzı açık baka kaldı. Mehpareye mi? Evet dayı. Müsaade ettiğiniz takdirde elbette. Mehpare evimizin kızıdır. Akrabamızdır oğlum. Yakışık alır mı hiç? Uzak akrabamız. Evimizin kızı olduğu için münasiptir zaten. Gözümü arkada bırakmayacak bir zevci olur bana. Büyükannen asla kabul etmez. Nikahlanacak olan benim dayı. Seni o büyüttü Kemal. Üzerinde hakkı var. Saraylı hanımın benim için gözü çok yukarılarda. Halbuki ben hastalıklıyım. Hükümet tarafından aranıyorum ve sorunu bilmediğim bir maceraya gidiyorum. Beni mehpareden başka kimse istemez, emin olun. Söylediklerin doğruysa mehpareye yazık değil mi oğlum? O da benim kadar çok istiyor bu izdivacı. Bana baktığı, başımdan ayrılmadığı sıralarda sevdik birbirimizi. Saraylı hanımın tasdik etmediği bir izdivaç yaparsan kıza hiç rahat vermez, haberin olsun. Dünyayı ona dar eder. Ben de şahsen onun muvafakatını almadan müsaade etmek istemem. O büyüğümüzdür. O hususu merak etmeyin. Eğer müsaadenizi verir de hemen nikahlanırsak, ben çiftliğe gidince mehpare evde kalmayacak. O da Azra Hanım'la birlikte Anadolu'ya, vatana hizmet etmeye geçecek. Ne? Evet dayı. Artık bugün bütün iyi aile kızları vatan için canını vermeye hazır. Birçok genç hanım Anadolu'daki köylü kadınları teşkilatlandırarak cephe gerisinde çalıştırmak için taşraya geçiyorlar. Aman Allah'ım, benim evimden bir kız yollara düşecek. Yollara düşmeyecek, vatanı kurtarmaya gidecek. Bundan şeref duymalısınız dayı. Terk-i mekanın dışında da şeref duyulacak işler yapılabilir vatan için. Mehpare'nin bir başka maksadı daha var. Ben cepheye geçince onu bulunduğum mıntıkaya aldıracağım. Bana yine eskisi gibi bakacak, sağlığımla alakadar olacak. Mehpare'nin hemşirelik derslerine girmek istemesinin arkasında meğer şeytani fikirleri varmış. Günahına girmeyin kızın dayı. Hemşire olmayı hepimize faydası dokunsun diye istediydi. Oğlum, siz bana danışmadan zaten hayatınızı tanzim etmişsiniz, dedi Ahmet Reşat. Kızı nikahladıktan sonra o artık senin haremindir. Bana karışmak düşmez. Eğer ki nikahlamasaydın, dünyada müsaade etmezdim kendini böyle bir maceraya atmasına. Dayıcığım, nikah için izin veriyorsunuz değil mi? Vermeyeyim de ne yapayım Kemal, dedi Ahmet Reşat. Vermeyeyim de ne yapayım? Nikahlanmadan gidecek olursan, o da peşine düşmeye kalkarsa ailesinin yüzüne nasıl bakarım? Halasına ne hesap veririm? Gidecek olursa sizin kabahatiniz olmaz ki. Kocaman kız artık o. Almış başını gitmiş dersiniz. Ben mesuliyetini sırtlandığım insanın her hareketinden kendimi mesul tutarım. Yoksa senin bu hallerine bu kadar çok üzülür müydüm? Dayıcığım, nikah rıza gösteriyorsanız Ömer Hoca'ya haber göndereyim. İzin verirseniz Hüsnü Efendi'yi de Dilruba Hala'nın evine yollatalım da nikaha çağıralım. Çocuklarını alıp gelsin, Perşembe gününden önce bir an evvel kıyalım nikahımızı. Önce hocayı ayarla da ona göre yollarsın Hüsnü'yü Dilruba'ya. Evden ayrılmadan bu nikah işini mutlaka hallet Kemal, dedi Ahmet Reşat bezginlikle. Emredersiniz dayıcığım. Kemal dayısının yanına gidip elini öptü. Hakkınızda hayırlı olsun oğlum, dedi dayısı. Dayı, eğer mehparenin Anadolu'ya geçmesi sizi üzecekse, söz veriyorum onu evde kalmaya ikna edeceğim. Oğlum, kızlarımızın başlarını alıp Anadolu yollarına düşmelerini katiyen tasvip etmiyorum. Harp halinde bir memlekette her yer yerli yabancı asker kaynarken, her yerde çatışma varken, yapayalnız bir kızın başına neler gelebilir düşünmek bile istemiyorum. Mehpare illa bir şeyler yapmak istiyorsa burada benim kanadımın altındayken yapsın. İstanbul'daki hastanelerde çalışsın. Taşraya geçmesi şart mı? Konuşacağım mehpare ile. Madem tasvip etmiyorsunuz, onun hiçbir yere gitmesine izin vermem. İyi edersin oğlum. Bir istirhamım daha olacak dayı, dedi Kemal. Reşat Bey lahavle çekerek gözlüklerinin üzerinden baktı. Saraylı hanıma nikah haberini siz verir misiniz ki vaveyla kopmasın, dedi Kemal, artık çok olmaya başladığını bilerek. Yok artık, saraylı hanıma haberi ben vermem, dedi Ahmet Reşat. Evden ayrılacağını da bana söylettin, yetti artık. Ya her şeyi göze alır, kendin verirsin ya da mehpare ile evlenmekten vazgeç. Saraylı hanım mutfaktan çıkarken kahvemi çardağın altına getir mehpare, dedi. Zehra ile yollarım efendim, dedi dolma doldurmakta olan mehpare. Kendin getir. Ellerim soğanlı da fincana koku sinmesin diye. Kendin getir dedim. Saraylı hanımın suratından düşen bin parça oluyordu 2 gündür. Mehpare işini bıraktı, ellerini sabunladı. Zehra'nın uzun zamandır kahve bulamadıkları için nohutu kavurarak pişirdiği kahveyi alıp arka bahçeye geçti. Çardağın altındaki hasır koltuğa oturmuş bekliyordu Saraylı Hanım. Yaklaşıp kahveyi usulca masaya bıraktı. Yeşil gözlerini devire devire yüzüne baktı Saraylı Hanım. Bu nikahın sebebini biliyorum Mehpare. Kız hiç sesini çıkarmadan önüne baktı. Ben seni evimize getirirken helal süt emmiş, namuslu, akıllı bir kız olduğunu sanmıştım. Ben öyleyim efendim. Namuslu kızlar senin yaptığını yapmaz. Mehpare gözleri yerde bekledi. Akıllı olduğun belli. Bari aklını bundan sonra da iyi kullan. Ben sadece çok sevdim efendim. Beyimi çok sevdim. Edepsizlik etme. Bunlar nasıl sözler? Kemal'in bambaşka bir izdivaç yapmasını arzu ederdi gönlüm ama sen akıllı çıktın, buna imkan vermedin. Efendim, sus, lafımı kesme. Şimdi beni iyi dinle Mehpare. Durumunu kimse bilmiyor, bilmeyecek de. Kemal'i dayısının gözünde küçük düşürmek istemiyorum. Ben Ebe Hanım'la konuşacak her işi halledeceğim. Öyle şayeste ebeler filan adım atmayacak evimize, haberin olsun. Doğumunu kocanın uzakta olması nedeniyle üzüntüden dolayı vaktinden evvel yapmış olacaksın. Anladın mı ne demek istediğimi? Kıpkırmızı oldu Mehpare, gözleri dolu dolu. Anladım efendim, dedi. Söyle bakayım, kaç aylık karnındaki? Emin değilim. Nasıl değilsin? Bu haltı ne zaman karıştırdığını bilmiyor musun? Mehpare ilk ne zaman karıştırdığımı, evet elbette biliyorum ama ne zaman gebe kaldım onun farkında değilim. Ayaklarım yere basmıyordu, gözüm hiçbir şey görmüyordu diyemeyeceği için dudaklarını ısırıp önüne baktı. Konuş, ne zaman kesildin? Mehpare kıpkırmızı oldu. Ben pek düzenli değildim. Gönlümün bulanması bir ay filan siz yazlıktayken. Tabii biz yazlıktayken nasıl da düşünmedim. Kediler çekilince etraf farelere kalırmış. Keşke seni de alaydık adaya. Ah akılsız başım. Şimdi sen 2 aylık mı hamilesin? Evet, belki. Tamam, haydi git şimdi gözüm görmesin seni. Mehpare içinin çekildiğini hissetti. Düşmemek için masaya dayanıp bir an bekledi. Sonra boynunu bir kuğu gibi yana büküp gözyaşlarını içine akıtarak mutfağa döndü. Suçluydu. Bunu biliyor ama hiç pişmanlık duymuyordu. Kemal evden ayrıldıktan sonra saraylı hanımın insafına kalacak, her gün azar işleyecekti. Evdekiler doğum vakii olduğunda zamanlama hesabı yapmayı akıl ederlerse bu konakta tek bir dostu kalmayabilirdi. Onu her zaman kollayan Reşat Bey'i dahi karşısına alabilirdi. Evin delikanlısını baştan çıkarmış aşüfte durumuna düşerdi. Değil miydi zaten? Elbette öyleydi. Elinden geleni yapmıştı. Önce Kemal'in ilgisini çelmek, sonra da bu ilgiyi daim kılabilmek için. Yok yok, hayır, o bir aşifte değildi. O, aşkını yüreğine gömerek sadece vazifesini yapmaya çalışırken onu öpen Kemal olmuştu. Evet, Kemal olmuştu. Yüreğindeki yangını kendi başlatmıştı ama kibriti çakan Kemal'di. Onu ilk öptüğü anı hatırlarken gözlerini kapayıp ürperdi. Mehpare abla, iyi misin? İyiyim Zehra. Bir sancı girdi çıktı. Nerene? Kalbime. O sancılar sizin yaşlarda yakanızı bırakmaz dedi Kalfa. Zehra kıkır kıkır güldü. Mehpare tepsinin içinden bir mıncık kıyma alıp yaprağın içine koydu, sarmaya başladı. Biliyordu ki hayat siperlerin gerisinde, silahların, kurşunların gölgesinde yaşarken çok daha kolay olabilirdi bu evde yaşamaktan. Ama her şeyi göze almak zorundaydı bebeği için. Kemal'in oğlunu en müsait şartlarda dünyaya getirecekti. Oğlu mu? Neden öyle düşünmüştü acaba? Mümkün müydü bebeğin erkek olması? Evet, içine öyle doğmuştu. Mutlaka bir erkek çocuk doğuracaktı sevgilisine. Mutlaka. 25. ayrımın sonu. Sayfa 239. Devamı 26. ayrımda.